Kör Uçuş, Gültekin Yazgan, 4. Kaset 2. Yüz, sayfa 193. Avukatlığı bıraksam iyi olacak diye düşünüyordum. İstediğim yeni yaşam tarzı boşta gezerlik değildi. Bomboş bir yaşamı hiçbir zaman düşünmemiştim. Ama gevşek, stresten uzak, sorumlulukları daha az bir yaşam tarzının özlemini duymaya başlamıştım. Durumu karımla birlikte enine boyuna değerlendirdikten sonra kararımı verdim. 1992 Temmuz'unun sonunda serbest avukatlığı bıraktım. Artık belli bir mesleği icra etmekte oluşumun yaşamımı programlamasından kurtulmuştum. Yeni bir yaşam tarzı kurmanın yolu açılmış bulunuyordu. 6. Bölüm Yaşlılık Dönemi 1992. Yaşlılık dönemi boşta gezerlik dönemi olmamalı. Rastlantı bu ya, avukatlığı bıraktığım sırada 65 yaşıma gelmiş bulunuyordum. Bu yaş istatistiklerde olduğu gibi tıbbi bakımdan da yaşlılık döneminin başlangıcı sayılıyordu. Sayılsın varsın, ben yaşlılığı her günün birbirinin aynı olduğu, insanın giderek işe yaramazlık duygusunun pençesinde ömrünün sonunu beklemek zorunda kaldığı bir dönem olarak kabul etmiyordum ki yaşlılık döneminden ürkeyim. Tabii normal yaşlanma süreci insandan insana farklılık gösteren bir takım güçlükler getirecek, sorunlar çıkarabilecekti. Körlüğe uyum sağlama konusunda edindiğim deneyimlerimin yaşlanmanın getirebileceği sorunlara çözüm bulmamı ve çözümsüz sorunlara katlanmamı kolaylaştıracağından emindim. Avukatlıktan ayrılışın yaşamımda bıraktığı boşluğu değişik etkinliklerle ve bir takım verimli yan uğraşlarla doldurmayı tasarlıyordum. Çalışma yaşamım sırasında İngilizceden Türkçe'ye iki kitap çevirmiştim. Frampton, Merle E. Körlerin Eğitimi, Sorensen Herbert, Eğitim Psikolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kitapları dizisi. Bu kitap Gazi Eğitim Enstitüsü'nde yıllarca ders kitabı olarak okundu. Ticaret liseleri ve Anadolu ticaret liseleri için ders kitapları yazmıştım. Ticaret liseleri için Hukuk 1 ve Hukuk 2, ticaret liseleri için Hukuk Temel Ders Kitabı, Anadolu ticaret liseleri için Sigorta ve Taşıma Hukuku adlı ders kitapları. Kitap yazma ve çeviri yapma konusundaki deneyimlerimden yararlanarak bu yan uğraşlarımı yaşlılık dönemimde de sürdürebileceğim kanısındaydım. Müzik dinlemek, kabartma kitapları okumak öteden beri özel meraklarım arasındaydı. Yaşamımın yeni evresinde bu meraklarımı doyurmaya daha çok zaman ayırabilecektim. Bundan başka körlerin kalkınması alanında gönüllü çalışmalara katkıda bulunmayı da umuyordum. Kısacası yaşlılık döneminin bir boşta gezerlik ve çöküntü dönemi olmaması için çaba göstermeye kararlıydım. Kendimi bunları gerçekleştirmeye yetecek kadar dinç hissediyordum. Yeni uğraşlar bulmayı, yeni bilgi ve beceriler edinmeye duyduğum istek her zamanki gibi itici bir güç olarak içimdeydi. Uyarlanma aşaması. Emekliliğe ne kadar hazırlanmış olursam olayım, çalışma yaşamından ayrılınca kendimi yine de bir süre sudan çıkmış balık gibi hissettiğimi itiraf etmeliyim. İlk işim evimin bir odasını kendime çalışma ve dinlenme odası olarak donatmak oldu. Bu odaya bir kütüphane, bir çalışma masası ve rahat bir divan yerleştirdim. Ev telefonumuza paralel hat çekerek bir de telefon bağlantısı sağladım. Yabancı radyoları dinleyebilmek için bir kısa dalga radyosu, Radyo 3'ün kaliteli müzik yayınlarını dinlemek için bir de stereo radyo koydum. Tabii daktilom ile kabartma yazı makinem çalışma masamın üzerinde yerlerini aldılar. Böylece içinde saatlerce çalışabileceğim, kitap okuyabileceğim, İngilizce radyo yayınlarını ve Radyo 3'ün klasik müzik yayınlarını dinleyebileceğim, özel konuklarımı ağırlayabileceğim sevimli bir oda oluşturdum. Birkaç ay avukatlık dosyalarımla belgelerimi saklanmak üzere düzenlemekte, kitap ve gazete okutmakta, bol bol klasik müzik dinlemekte, yürüyüşler yapmakta oyalandım. Sonra yavaş yavaş yeni yaşayış tarzım biçimlenmeye başladı. Çok geçmeden ilk çalışma konusu geldi. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yazmış bulunduğum hukuk temel ders kitabı ile sigorta ve taşıma hukuku kitabını yeni öğretim programına göre gözden geçirerek gereken düzeltmeleri ve eklemeleri yapmamı istiyordu. Beni aylarca meşgul edecek ciddi bir çalışma fırsatı ayağıma gelmişti işte. Hemen işe giriştim. 1994 Nisan'ında karım emekliliğini isteyerek öğretmenlikten ayrıldı. Artık ikimiz de zamanımızı dilediğimiz gibi kullanmakta özgürdük. Yaz aylarını sakin ve temiz havalı bir çevrede geçirmek öteden beri gerçekleştirmek istediğimiz bir şeydi. Ama çalışmakta oluşumuz tüm yaz aylarını işimizden uzakta geçirmemize engel olduğu için yazlık düşümüzü gerçekleştirememiştik. Şimdi bunun zamanı gelmişti. Karı koca ikimiz de çalışma yaşamından ayrılmıştık. Bir yazlığımız olursa orada dilediğimiz kadar kalabilirdik. Kuşadası yakınında küçük bir yazlık daire satın alarak düşümüzü gerçekleştirdik. Amerika gezimizden izlenimler, anılar. Bu arada büyük oğlum Yankı Marmara Üniversitesi Hastanesi'ndeki ihtisas çalışmalarını bitirerek psikiyatri uzmanı olduktan sonra 1992'de eşi Şule ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin New Haven kentine gitmiş, orada Yale Üniversitesi'nde çocuk psikiyatrisi dalında üst ihtisas çalışmalarını başlamıştı. Şule de çocuk hastalıkları dalında ihtisas yapmak üzere yine aynı üniversiteye bağlı bir hastaneye asistan olarak kabul edilmişti. Küçük oğlum Çağrı New York'ta bulunan Albert Einstein Üniversitesi'nde psikiyatri ihtisası yapmak üzere asistanlığa kabul edilmiş, 1993 yazında göreve başlamak üzere o da New York'a gitmişti. Çocuklarımızın Amerika'da bulunması, ABD'yi gezip görmek için iyi bir fırsattı. Üstelik onları özlemiştik de. Duraksamadan kararımızı verdik ve sıcak bir Ağustos günü, 23 Ağustos 1994, bir Lufthansa uçağına binerek New York'a doğru yola çıktık. Bu yolculuğumuz sırasında özürlü uçak yolcularına özel ilgi ve özen gösterilmesi dikkatimi çekti. Örneğin öğle yemeğimin bulunduğu tepsiyi önümdeki masaya koyan hostes, "Büfteğinizi keseyim mi?" diye sormayı ihmal etmedi. Yanındaki yolcunun eşim olduğunu bilemezdi. Bindiğimiz uçak Frankfurt'a kadar gidiyordu. Orada bir otelde geceleyecek, ertesi sabah New York uçağına binerek yolumuza devam edecektik. Sabahleyin yolcu salonunda New York uçağına alınmamızı beklerken özürlülere tanınan bir ayrıcalığı öğrendik. Yolcular uçağa alınırken çıkış kapısında denetimden geçiriliyorlardı. Bundan dolayı birkaç yüz yolcu çıkış kapısında uzunca bir kuyruk oluşturuyordu. Özürlüler bu kuyrukta bekletilmeden öncelikle denetimden geçirilerek uçağa alınırmış. Ben de bu ayrıcalıktan yararlandım. Karımla birlikte herkesten önce uçağa alındık. Amerika'da bize huzur ve mutluluk veren 2,5 ay geçirdik. Bazen Çağrı'nın New York'un Bronx bölgesindeki lojmanında, bazen de Yankı'nın New Haven yakınında kiraladığı bahçeli evde kaldık. Zaman zaman başka kentlere de gittiğimiz oldu. Bu arada Çağrı bir hafta izin alarak bizi Florida'ya götürdü. Bu bir haftalık gezimiz Amerika'nın kuzeyindeki eyaletlere hiç benzemeyen Florida'nın çeşitli kentlerini az da olsa tanımamıza yaradı. Turlarda olduğu gibi otellerde değil de çocuklarımızın orta sınıf halkın yaşadığı semtlerde bulunan konutlarında kalışımız, çevremizdeki normal günlük yaşama katılmamıza, Amerikan toplumunun bazı yanlarını tanımamıza olanak verdi. Tabii bu arada genelde her çeşit özürlüğü, özellikle köyleri ilgilendiren konularda da bilgi edinmeyi, toplumun özürlülere karşı genel tutumunu tanımaya çalıştım. Bu konularda edindiğim ilginç izlenimleri ve bilgileri kısaca aktarmak istiyorum. Her şeyden önce şunu belirtmek isterim. Amerika'da tüm özürlülere değer veriliyor. Toplum içerisinde yaşamlarını olabildiğince engelsiz ve rahat yaşamalarını sağlamak için önlemler alınması üzerinde özenle duruluyordu. Tekerlekli sandalye ile hareket eden veya koltuk değnekleri kullanan fiziksel özürlülerin kamuya açık binalara ve başka yerlere girebilmelerini, bina içerisinde engelsiz dolaşabilmelerini sağlamak amacıyla basamak ve merdiven gibi engelleri giderecek önlemler alınmıştı. Şehir otobüslerinde tekerlekli sandalye veya koltuk değneği kullananların otobüse binmelerini ve otobüsten inmelerini sağlamak için şoförün bir düğme basmasıyla bir rampaya dönüşen basamaklar vardı. İstanbul ve İzmir'deki belediye otobüs işletmelerinin bu tür basamakları olan birkaç otobüsü sefere koyduklarını duydum. Yüzlerce otobüsün arasında birkaç otobüsün özürlülerin binmesine elverişli basamaklarla donatılmış olması ihtiyacı karşılamaya yeter mi? Bu soruya olumlu yanıt verebileceğimi sanmıyorum. Yarım metre yükseklikteki yaya kaldırımlarının, metro istasyonlarına inen merdivenlerin, tiyatrolara ve konser salonlarına ulaşabilmek için tırmanılacak basamakların, merdivenlerden yararlanamayacak durumda olan özürlülerin yaşamını ne derece güçleştirdiğini bilmek için bu konularda uzman olmaya gerek yok sanırım. Her gün gözümüzün önünde bulunan bu tür engeller bile toplumumuzda özürlü vatandaşlara henüz yeterince değer verilmediğini ve onların özel ihtiyaçlarının ne kadar kabaca ihmal edildiğini gösteren kanıtlardır. İşsiz özürlülere geçimlerini sağlayacak kadar aylık ödenmekteydi. Öğrendiğime göre köylere ayda 800 dolar tutarında aylık bağlanıyordu. Asansörlerde kumanda düğmelerinin yanına düğmenin işlevini gösteren sözcükler kabartma yazıyla yazılmıştı. Bu yetmemiş, asansörün kaçıncı kata geldiğini sesle duyuran hoparlör sistemi de kurulmuştu. Bankamatiklerde de kumanda düğmelerinin yanındaki kabartma yazılı sözcükler sayesinde köyler bankamatiklerden başka birinin yardımı olmadan yararlanabiliyorlardı. Bazı restoranlarda kabartma yazıyla yazılmış menüler bile bulabilirdiniz. Görme özürlüleri çeşitli alanlarda yardımcı olmak üzere kurulmuş sayısız gönüllü kurumlar birbirleriyle yarışırcasına yararlı projeler üretiyor ve uyguluyorlardı. Kabartma ve sesli kitaplar üretmeyi amaçlayan gönüllü kurumlar, kültür ve eğitim alanında görme özürlüleri çok değerli destek sağlıyordu. Bunlardan biri olan Recording for the Blind'ın, birkaç yıl önce bu kuruluşun adı Recording for the Blind and the Dyslectic olarak değiştirilmiştir. Dyslektik terimi görme özürlü olmadığı halde normal yazıyı okuma güçlüğü olanları anlatmaktadır. New Haven kentindeki şubesini ziyaret ederek inceleme olanağı buldum. Burada üniversite öğrencilerinin ihtiyaç duydukları sesli kitaplar üretiliyordu. Şubede 6 kayıt odacığı vardı. Kitapların doğru ve düzgün bir diksiyonla okunması üzerinde önemli duruluyordu. Bu nedenle okuyucular gönüllüler arasından test uygulanarak seçiliyordu. Ayrıca okuyucunun okunacak kitapla ilgili dalda öğrenim görmüş olmasına da önem veriliyordu. Söz gelimi bir kimya kitabı kimya dalında öğrenim görmüş bir gönüllüye okutuluyordu. Şube sekreterinin söylediğine göre okunan kitapların ana teypleri kuruluşun Princeton'da bulunan genel merkezindeki arşivde saklanıyor, ihtiyaç oldukça kopyası çıkarılıveriyormuş. Bu arşivde 10.000'e aşkın sesli kitabın ana teypleri varmış. Şubeyi ziyaretim sırasında yaşlı bir gönüllü okuyucuyla tanıştım. 50 yıldır bu şubede kitap okurmuş. İçimden günün birinde ülkemde de buna benzer gönüllü kuruluşlar oluşmasını dileyerek şubeden ayrıldım. Amerikan ordusundan ayrılmış eski askerler için kurulmuş rehabilitasyon merkezlerinden New Haven yakınlarında bulunan birini önceden randevu olarak ziyaret ettim. Bana merkezdeki çalışmaları tanıtmak için 2 saatlik bir program yapmışlardı. Rehabilitasyon merkezinin çeşitli bölümlerinde görevlilerle görüştüm. Merkez yatılıydı. Normalde rehabilitasyon kursunun süresi 3 aydı. Kursiyerleri kişisel bakımlarını, ev içinde ve dışında olabildiğince bağımsız yaşamalarını sağlayacak temel beceriler kazandırılıyordu. Körlük nedeni şeker hastalığı olan kursiyerlere ayrıca sağlık bilgileri veriliyor, kendi kan şekerlerine nasıl bakacakları öğretiliyordu. El becerilerini geliştirmek için de atölyelerde çalışmalar yapılıyordu. Bağımsız hareket öğretmenleriyle de yararlı bir görüşme yaptım. Körlerin yürürken kullandıkları bir takım elektronik araçları çok yararlı bulmuyorlardı. Kılavuz köpekler için de satın alması çok pahalı, bakımı da güç ve masraflı diyorlardı. Onlara göre beyaz baston körlerin yürürken kullanabilecekleri en güvenilir ve ucuz araçtı. Bundan dolayı merkezde yalnızca beyaz bastonla bağımsız hareket eğitimi veriliyordu. Rehabilitasyon merkezindeki çalışmalar çok düzenli ve disiplinliydi. Hemen hemen kursiyer sayısı kadar personel çalışmaktaydı. Personel arasında körler de vardı. Bunlardan biri de rehabilitasyon merkezinin sekreterliğini yapıyordu. Bu kör sekreterin ofisinde gördüklerim, bir körün sekreterlik görevini eksiksiz başarabilmesini sağlamakta teknolojinin ne kadar değerli yeri olduğunu canlı olarak ortaya koyuyordu. Çalışma masasında bir okuma makinesi vardı. Bu makine içine yerleştirilen yazılı metinleri çok düzgün bir sesle okuyabiliyordu. Ayrıca sekreter bilgisayarı kullanarak gereken yazıları hazırlıyordu. Bir ekran okuyucu program sayesinde bu kör sekreter rahatça bilgisayar kullanıyordu. Gereken yazıları bilgisayarla yazıyor, yazdıklarını okuyup gereken düzeltmeleri yapabiliyordu. Yazıya son biçimini verdikten sonra bilgisayara bağlı yazıcıdan normal yazıyla basılmış çıktılarını alabiliyor. Bu bilgisayara bağlı bir kabartma yazıcıyı kullanarak bilgisayardaki yazının kabartma çıktılarını da elde edebiliyordu. Bu teknoloji harikalarına hayran olmamak elde değildi. Ne var ki bu donatımlar benim bütçeme göre erişemeyeceğim fiyatlardaydı. Üstelik Türkçe okuyan programda yoktu. Doğrusunu isterseniz bu bilgisayar sisteminde aklım kalarak sekreterin ofisinden ayrıldım. Çalışma yaşında olanlar için bilgisayar kursu da vardı. Bu kursu bitirenler bilgisayar kullanacakları bir işe girecek olurlarsa gereken bilgisayar donatımı devlet tarafından ücretsiz sağlanıyordu. Bir de dünyaca ünlü Lighthouse for the Blind kuruluşunun New York'taki genel merkezini ziyaret ettim. Kuruluşun çok çeşitli alanlarda çalışmaları vardı. Yayınlar yapılıyor, kör çocukların ana babaları için eğitim kursları düzenleniyordu. Körler için üretilmiş çeşitli araç ve gereçlerin satıldığı bir satış mağazası da vardı. Burada görme özürlülerin yaşamını kolaylaştıracak, yapamayacakları bazı şeyleri güvenlikle yapabilmelerini sağlayan çok çeşitli araçlar satılıyordu. Kabartma yazı cetvelleri ve makineleri, ölçü araçları, konuşan yazar kasalar, sözlükler, hesap makineleri, saatler, kabartma işaretli dominolar, satranç takımları, iskambil takımları, tavla ve zarlar, televizyon yayınlarının yalnızca sesini alan özel radyolar, mutfak araçları ve daha neler neler. Görme özürlülerin kendilerini tanımış haklardan yararlanmalarını, neden özen gösterildiğine örnek olarak bir anımı anlatayım. Lighthouse'un yakınındaki bir sokakta Roosevelt adası ile Manhattan arasında işleyen asma tramvayın istasyonu vardı. Lighthouse ziyaretimizden çıktıktan sonra buralara gelmişken şu asma tramvaya binip Roosevelt adasına kadar gidelim istedik. Yerden biraz yüksekte bulunan istasyona tırmandık. Girişteki gişeden 2 bilet alıp tramvaya bindik. Gişe memuru koşarak arkamızdan geldi. Meğer körlerden bilet ücreti alınmıyormuş. Memur benim kör olduğumu sonradan fark etmiş, bilet ücretini geri vermeye gelmiş. İngiltere'de olduğu gibi burada da görme özürlüler iki büyük kuruluş içinde örgütlenmişlerdi. Genel merkezi Baltimore'da bulunan The National Federation of the Blind ve genel merkezi Washington'da bulunan American Council of the Blind. Bu iki görme özürlüler kuruluşu birbiriyle yıkıcı değil yapıcı bir rekabet içindeydi. Amerika'da bulunduğum sırada beni yıllar öncesine götüren 3 buluşma gerçekleşti. Biraz da bunlardan söz edeyim. Çocukluk arkadaşlarımdan biri olan Ziya Akçosu'dan daha önce söz etmiştim. Mühendislik fakültesini bitirdikten sonra bir süre kendi fakültesinde çalışmış, buradaki araştırma olanaklarını doyurucu bulmadığından ABD'de yerleşmişti. Yıllardan beri Ann Arbor kentinde Michigan Devlet Üniversitesi'nde profesör olarak çalışıyordu. Bilimsel başarılarıyla uluslararası bilim adamlarından biri olmuştu. Hatırını sorup biraz konuşayım diye telefon ettim. New Haven'dan aradığımı anlayınca bizi ısrarla Ann Arbor'a çağırdı. Kendisiyle ancak Türkiye'ye geldiği zamanlarda görüşebileceğim bu değerli arkadaşımla buluşmak üzere karımla birlikte New Haven havaalanından bir uçağa atlayıp Ann Arbor'a gittik. Bizi yıllar öncesindeki sıcaklığı ve yakınlığı ile karşıladı. Eşini tanıttı. Çocukları yetişmiş, yuvadan uçmuşlardı. Bir arada geçirdiğimiz 10 gün boyunca çocukluk ve gençlik anılarımızı tazeleyerek o günleri sanki yeniden yaşarcasına duygulandık. Chicago'ya günübirlik gezi yaptık. Orada dünyanın en yüksek binasının yerden 340 metre kadar yüksekteki çatı katına çok hızlı bir asansörle çıkışım ve ulaştığım yüksekliği hissedişim heyecan vericiydi. Bu kadar yakında gelinir de Niagara'yı görmeden olur muydu hiç? Hep birlikte oraya da gittik. Doğrusunu isterseniz Niagara, körler içinde çok şey ifade eden bir çağlayan. Dayandığım demir parmaklıkların hemen ötesinde derin bir uçurumdan aşağıya dökülen su kitlelerinin dört bir yanımı saran uğultusu, yüzüme vuran su serpintileri ve nemli bir serinlik, çağlayanın döküldüğü göldeki gezi teknelerinin çok aşağılardan yansıyan motor sesleri, görmeden de algılayabildiğim nefis bir tablo. Niagara gezimiz Ankara Körler Okulu'nda 3 yıl İngilizce öğretmenliği yaptığım Sabri İltan ile ortaokulu bitirişinden 34 yıl sonra Türkiye'den uzak bir ülkede buluşmamıza da vesile oldu. Sabri 1960 yılında Ankara Körler Okulu'nun ortaokul bölümünü birincilikle bitirdikten sonra lise öğrenimini burslu olarak Robert Kolej'de, yüksek öğrenimini de Londra'da yalnız körlere eğitim veren Fizyoterapi Yüksekokulu'nda yapmıştı. Uzun yıllar Kanada'da bir hastanede fizyoterapist olarak çalıştıktan sonra emekli olmuş ve Kanada'nın London kentine yerleşmişti. Niagara Çağlayanı'nın Kanada yakasından daha güzel göründüğünü söyledikleri için Kanada'ya geçerek oraya gitmeye karar vermiştik. Ne güzel bir rastlantı, Sabri'nin bulunduğu London kenti de Niagara'ya gidiş yolumuz üzerindeymiş. Bundan yararlanarak eski öğrencimi evinde ziyaret ettim. Evliydi, iki kızı vardı. Oturduğu ev kendisinindi. Saatlerce Ankara Körler Okulu'ndaki yaşantımızı andık. Bu kavuşmadan o da ben de çok mutlu olmuştuk. Ankara Körler Okulu'ndaki görevimden ayrılmadan önce ortaokulun birinci sınıfında iki ay kadar İngilizce derslerine girdiğim öğrenciler arasında Cafer Barkuş adlı bir öğrencim vardı. Onun Amerika'da öğrenim yaptıktan sonra Boston'daki ünlü Perkins School for the Blind'de çalışmaya başladığını duymuştum. Kendisiyle telefonla olsun görüşeyim dedim. Çalıştığı okula telefon ettim. İki ay öğretmenliğini yaptığım halde adımı söyler söylemez hemen tanıdı ve bana hocam diye hitap etmeye başladı. Uzun uzun konuştuk. Yabancı ülkelerden eğitim için Perkins Körler Okulu'na gönderilen öğretmenlere ders vermekte görevliymiş. Bir Amerikalı ile evliymiş, iki yetişkin kızı varmış. Düzenli bir aile ve iş yaşamı olduğu belliydi. Körlüğe uyum sağlamayı başarmış bu iki eski öğrenci, yurdumuzda 1950'den sonra ard arda açılan körler okullarının sayesinde eğitim olanağına kavuşarak öğrenimlerini meslek sahibi olana dek sürdürmeyi başaran kör erişkinlerden sadece ikisiydi. Eğitim olanaklarımız birçok bakımlardan eksik ve kısıtlı da olsa, ilerideki yıllarda nice görme özürlü insanımızın geçimini sağlayacak bir meslek edinerek bağımsız yaşamayı başaracağından emindim. Amerika gezimizin en tatlı ve unutulmaz anılarından birine değinmeden edemeyeceğim. Ekim ayı ortalarındaydı. Ailecek bir İtalyan lokantasına akşam yemeğine gitmiştik. Ben İtalyan usulü pişirilmiş spagetti yerken karşımda oturan yankı seslendi. Baba, dede olmaya hazırlan bakalım. Oğlum bu sözlerle torunumuzun dünyaya doğru yola çıktığını müjdeliyordu. Benim için de karım için de ne heyecan verici bir sürpriz. Sevinç içinde geleceğin annesini, babasını ve amcası Çağrı'yı kutladık. Artık bundan sonra ayları, günleri sayarak sabırsızlıkla küçük yolcumuzu kucaklayacağımız anı bekleyecektik. 2,5 ay nedir ki? Hele huzur ve mutluluk içindeyseniz. Kasım'ın 5'inde tatlı anılarla dopdolu İzmir'e döndük. Bilgisayar kullanmayı öğrenmeden önce kitap yazmada ve çeviri yapmada nasıl bir yöntem uyguluyordum? Çalışma yaşamım sırasında fırsat düştükçe ticaret liselerinin hukuk dersleriyle ilgili ders kitapları yazdığımdan, İngilizceden Türkçe'ye birkaç kitap çevirdiğimden daha önce söz etmiştim. Öğretmenlik ve avukatlık mesleğimin yanı sıra kitap yazmakta ve çeviri yapmakla uğraşmaktan özel bir tat alıyordum. İş yaşamından ayrıldıktan sonra da yazma ve çevirme işleriyle uğraşmayı bırakmadım. Gücüm yettikçe bırakmaya niyetimde yok. Artık yazma ve çevirme işlemlerinde bilgisayar teknolojisinden yararlanmaktayım. Ama bilgisayar kullanmayı öğrenmeden önce kitap yazma ve çeviri yapmada nasıl bir yöntemle çalıştığımı anlatayım ki teknolojinin körlerin yaşamına neler getirdiği daha iyi kavranabilsin. Kabartma yazıyı, bir el yazısını ve normal yazı makinesini kullanmayı öğrenmiş olmak, okur yazarlık konusunda körlüğün karşıma çıkardığı sorunların hepsini çözmeye yetmemişti. Kabartma yazıyı yazıp okuyabiliyordum. Ama bu yazdıklarımı yalnızca kabartma yazı bilenler okuyabilirdi. Görenlerin okuyabileceği yazıları yazmak için normal yazı makinesini kullanıyordum. Ne var ki normal yazı makinesiyle yazdıklarımı okuyarak yanlışlarını düzeltmek ya da gereken ekleri yapmak veya yazıyı temize çekmek gibi işlemleri kendi başıma yapamıyordum. Yazdıklarımın yanlışsız ve eksiksiz olduğundan emin olmak istediğim zaman gören birinin yardımına başvurmak zorunda kalıyordum. Bu konuyla ilgili önemli bir eksiklik de normal yazıyı okuyamamamdı. Bundan dolayı gerek özel yaşamımda gerekse meslek yaşamımda okumak istediğim gazeteleri, kitapları, dergileri, mektupları başka birine okutmak zorundaydım. Normal yazıyı okuyamamak yüzünden İngilizce bir kitabı Türkçe'ye çevirebilmek için önce o kitabın kabartma bir kopyasını elde etmem gerektiğiydi. Bu kabartma kopyayı sağlamak için karım çevrilecek İngilizce kitabı okuyor, ben de kabartma yazı makinemi kullanarak okunanları kabartma yazıya dönüştürüyordum. Böylece İngilizce kitabın kabartma kopyası çıkarılmış oluyordu. İşte bu yoldan kabartma yazıyla hazırladığım İngilizce metni parmaklarımla okuyarak ve normal yazı makinesini kullanarak Türkçe metni yazmaya girişiyordum. Türkçe metnin yanlışsız ve eksiksiz duruma gelmesi için yazdığım müsveddeleri sekreterime veya eşime okutarak birkaç kez yeniden yazmam gerekiyordu. Kitap yazmakta da yazdıklarıma son biçimini verinceye kadar müsveddeleri gören birini okutarak bazı yerlerini birkaç kez yeni baştan yazmak zorunda kalıyordum. Kuşkusuz bu çalışma yöntemi zahmetli ve zaman alıcıydı. Üstelik zaman zaman gören birinin, çoğu kez eşimin, benimle birlikte çalışmasını da gerektiriyordu. Açıkçası bağımsız bir yöntem sayılmazdı. Amerika gezimiz sırasında bilgisayar teknolojisinin körlerin okur yazarlıkla ilgili temel sorunlarını çözdüğünü görmüştüm. Hem maliyeti yüksek olduğu için hem de Türkçe ekran okuyucu bulunmadığı için kitap yazma ve çeviri çalışmalarımda bu teknolojiden yararlanamazdım. En son teknolojiden yararlanamıyorum diye bana işe yararlık duygusu veren zamanımı değerlendirmeme ve yaşlılık yıllarımı tatlandırmaya yarayan etkinlikler arasında çok önemli yeri olan bu yan uğraşlarımdan vazgeçemezdim ya. Yıllardan beri yaptığım gibi yukarıdaki paragraflarda açıkladığım yöntemle çalışmalarımı sürdürmekten başka çarem yoktu. Ben de öyle yaptım. Amerika gezimizden eve dönünce anlattığım yöntemle yazmaya ve çevirmeye devam ettim. İlkin, Yankı'nın tavsiyesi üzerine Dr. Lynn Clark'ın Source Help for Parents adlı kitabı Türkçe'ye çevirdim. Clark Lynn, PhD, SOS Ana Babalara Yardım, Evrim Yayın Evi, İstanbul 1. Baskı 1996, 2. Baskı 2000. Bu kitap 1996'da SOS Ana Babalara Yardım adıyla basıldı. 1998 yılında da 2. baskısı yapıldı. Bundan sonra oğlum Çağrı, yaşlıların, orta yaştakilerin ve yaşlı yakınlarının okumasını yararlı gördüğü Growing Older and Wiser adlı bir kitabı Türkçe'ye çevirmemi önerdi. Yaşlılık konularını bireysel, toplumsal ve tıpsal açılardan ele alıp herkesin anlayabileceği bir tarzda açıklamakla kalmayıp çözüm yolları da tavsiye eden bu kitabı hemen çevirmeye giriştim. Çeviri 1966 yılı sonunda tamamlandıysa da telif hakkı sahibinden gerektiği iznin alınması gecikti. Bu yüzden kitabın Türkçesi ancak 2000 yılında 3. Bahar ve Yaşlılık ve Bilgelik adıyla yayınlanabildi. SOS Anababalara Yardım kitabının sunuş yazısını oğlum Profesör Doktor Yankı Yazgan, çocuk psikiyatristi, 3. Bahar Yaşlılık ve Bilgelik adıyla yayımlanan çevirimin sunuş yazısını ve ayrıca tedavi ve ilaçlardaki gelişmelere ilişkin ek bölümünü oğlum yardımcı doçent Doktor Çağrı Yazgan, yaşlılık psikiyatristi yazdı. Bunlar da benim için ayrı bir mutluluk ve kıvanç kaynağı. Çevirisini 1997 yılında tamamladığım Normal Children Have Problems Too, Normal Çocukların da Sorunları Olur ise gerekli izin alınamadığından henüz basılamadı. Bilgisayar teknolojisi imdadıma yetişiyor. 1997 Eylül'üydü. Oğlum Yankı, eşi ve torunum İdil ile birlikte birkaç günlüğüne Kuşadası'ndaki yazlığımıza gelmişti. Günlük gazetesini okurken bir röportaj dikkatini çekmiş, bana okudu. Röportajda görme özürlü iki genç kızın Tiny adlı bir ekran okuma programından yararlanarak bilgisayar kullandıklarından söz ediliyordu. Demek ki Türkiye'de ekran okuyucu kullanan körler varmış. Bunu duymak beni umutlandırmıştı. Acaba bu ekran okuyucu Türkçe miydi? Maliyeti ne kadardı? İlk fırsatta İstanbul'a gidip durum araştırması yapmaya karar verdim. Araştırmalarım sonucunda konuyla ilgili olarak şu bilgileri edindim. Tiny adlı ekran okuyucusu, DOS ortamında çalışan İngilizce bir ekran okuyucuydu. Ücretsiz sağlanması mümkündü. Türkçe metinleri İngilizce kurallarına göre seslendiriyordu. Bundan dolayı okunanı anlamak için kulak alışkanlığı gerektiğiydi. Kısa Türkçe metinleri okumakta işe yarayabilirdi. Ama ben kitap yazarken veya çeviri yaparken yüzlerce sayfa tutan metinler yazıyordum ve bu metinler üzerinde düzeltmeler, eklemeler, değiştirmeler yapmam gerekiyordu. Tiny'nin benim işimi görmeye yeterli olmayacağı belliydi. Bilgisayar programcısı Hasan Gören'in yaptığı Körün Defteri adlı bir okuma ve yazma programını da inceledim. Sağladığı yazma ve okuma olanakları çok sınırlıydı. Bilgisayarlarda kullanılan kelime işlemcilerin bu ekran okuyucu ile birlikte kullanılması mümkün değildi. Kısacası Körün Defteri de benim ihtiyaçlarımı karşılayamazdı. Ankara Körler Okulu mezunlarından Emin Demirci'nin İngiltere'deki bir bilgisayar şirketinden Hal for DOS adlı Türkçe okuyabilen bir ekran okuyucu getirterek sattığını duyar duymaz bürosuna gittim. Hal for DOS programının okuyuşunu dinledim. Bazı cümleler yazdım, okuttum. Okunanlar oldukça kolay anlaşılıyordu. Bu ekran okuyucu DOS ortamında çalışan PW ve Word Perfect gibi bilgi işlem programları ile birlikte kullanılabiliyordu. Bundan dolayı o bilgi işlem programlarının tüm olanaklarından yararlanmak mümkün oluyordu. 70 yaşındaydım fakat yaşımın bilgisayar kullanmayı öğrenmeme engel olmayacağına inanıyordum. Tiny programı kullanan kör bir İngilizce öğretmenin bilgisayarında ve Hall for DOS kullanan Emin Demirci'nin bilgisayarında kendimi sınadım ve kararımı verdim. Hemen DOS ortamında çalışan bir bilgisayar edinecek, ona Tiny programını yükleterek bilgisayar kullanmanın ilk adımlarını atmaya başlayacaktım. Bir yandan da ekrandaki her şeyi Türkçe okuyabilen Hall for DOS ekran okuyucusunu ısmarlayacaktım. 1997 Aralık ayı içerisinde bu kararımı gerçekleştirmek üzere harekete geçtim. Önce bir dostumun aracılığıyla DOS işletim sistemiyle çalışan kullanılmış bir bilgisayar edindim ve bu bilgisayara Word Perfect kelime işlem programı ile Tiny ekran okuyucusunu yüklettim. Bir de printer satın aldım. İngilizce öğretmenliği yapan görme özürlü arkadaş, kelime işlem programını kullanmama başlangıç olacak klavye komutlarını öğrenmeme yardımcı oldu. Bir yandan da Hall for DOS ekran okuyucusunu ısmarlayıp İzmir'e döndüm. Bilgisayarla ilk öğrenme çalışmalarıma başladım. Çok geçmeden Türkçe okuyan Hall for DOS programı da geldi ve 6 Ocak 1998 gününde bilgisayarıma yüklendi. Artık yıllardan beri düşlediğim bilgisayar kullanma olanaklarına kavuşmuş bulunuyordum. Karımın da yardımıyla Word Perfect kelime işlemcisi hakkında bilgi veren bir kitaptan yazım konusunda işime yarayacak birçok komut öğrendim. Böylece 1998 yılının başından itibaren kitap yazarken ve çeviri yaparken bilgisayarın sağladığı olanaklardan yararlanmaya başladım. Yazdıklarımı kimsenin yardımı olmadan okuyabiliyor, yanlışları düzeltebiliyor, beğenmediğim cümleleri, paragrafları yeniden yazabiliyordum. Yazdığım metni ilgili olduğu bilgisayar dosyasına kaydederek saklıyor, daha sonra bu dosyayı açarak kaldığım yerden devam edebiliyordum. Kısacası, gören bir bilgisayar kullanıcısı ekrana bakarak ne yapabiliyorsa, ben ekran okuyucuyu ve klavyeyi kullanarak yapabiliyordum. Bilgisayar kitap yazma ve çeviri yapma çalışmalarımda harika kolaylıklar sağlamıştı. Ne var ki kullanmakta olduğum ekran okuyucu Windows 95 ortamında çalışmadığı için internetten yararlanamıyor, elektronik posta, e-mail olanaklarını kullanamıyordum. Çok geçmedi Hal for DOS programını yapan Dolphin şirketinin Windows ortamında çalışan Hal for Windows ekran okuyucusunun Türkçe versiyonunu hazırladığını haber aldım. Durur muyum? Bilgisayar olanaklarından daha üst düzeyde yararlanabilmek için Windows 95 sistemiyle çalışan bir bilgisayar satın aldım. Hal ekran okuyucusunun Windows ortamında çalışan versiyonunu getirterek yeni bilgisayarıma yükledim. 18 Ekim 1998. Böylece çok zengin olanakları olan Microsoft kelime işlemcisini de Word kullanabilecek duruma geldim. Tabii bütün bu yenilikler birçok yeni bilgisayar komutunu öğrenmemi gerektiriyordu. Karımla birlikte oldukça yorucu çalışmalar yaptık ve böylece Windows işletim sistemiyle çalışan Microsoft Word kelime işlem programını rahatlıkla kullanır düzeye eriştim. Bilgisayar teknolojisinin bana sağladığı başka bir kolaylıktan da söz etmeliyim. Daha önce de değindiğim üzere kabartma yazı makinemi kullanarak Türkçe'ye çevrilecek kitabın kabartma kopyasını yazıyordum. Bu oldukça zaman alıcı ve üstelik karımla birlikte çalışmamı gerektiren bir işti. Altı Nokta Körler Derneği'nin Ankara'daki kültür merkezini ziyaret ettiğimde bilgisayara yüklenen kitapların kabartma yazıcı kullanılarak kabartma çıktılarının elde edilebildiğini gördüm. Bu kitabın bilgisayara yüklenmesi şöyle oluyordu. Basılacak kitap ekran tarayıcı ile taranarak kopyası bilgisayara yükleniyordu. Kabartma yazı printeri kullanılarak bu kitabın kabartma kopyası çok kısa zamanda elde edilebiliyordu. Altı Nokta Kütüphanesi'nin yöneticisi olan arkadaş, çevirmek istediğim bir kitabın disket kaydını yollarsam kabartma kopyasını çıkarabileceğini söyledi. O sıralarda oğlum Çağrı, ABD'de bir kitap sergisinde gezerken, Sos Help for Parents, Sos Ana Babalara Yardım adlı kitabını çevirdiğim Lion Clark'a rastlamış. Yaptığım Türkçe çeviri de onun standındaki kitaplar arasında sergileniyormuş. Sayın Clark bu çeviriyi beğendiğini, yeni yazdığı Sos Help for Emotions adlı kitabı da çevirirsen memnun olacağını ifade etmiş. Bir nüshasını imzalayarak bana verilmek üzere oğluma vermiş. Ben de kitabı çevirmeye karar verdim. Yayıncım kitabı ekran tarayıcı ile tarayarak bilgisayara kaydetti. Bu kaydı diskete alarak Altı Nokta Körler Derneği'nde kabartmayı çevirmek üzere Ankara'ya gönderdim. 5-6 gün sonra kitabın kabartma kopyası ciltlenmiş olarak elime geçti. Bu yeni yöntem kitabı bana yazdıracak olan karımı ve onun okuduklarını kabartma yazı makinemle yazacak olan beni günlerce sürecek yorucu bir çalışmadan kurtarmıştı. Hemen bu kitabı çevirmeye giriştim. Çeviri işi bilgisayar sayesinde daha kolay ve çabuk oluyordu. 6 ay içerisinde kitabın çevirisi tamamlandı ve 2000 yılının Ağustos'unda SOS Duygulara Yardım adıyla yayımlandı. Clark PhD Line, SOS Duygulara Yardım, Evrim Yayım Evi, İstanbul 2000. 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ısmarladığı yeni bir hukuk kitabını yazmaya başlamıştım. Bilgisayarı kullanarak yazdığım bu kitap müsveddeleri, içerdiği bilgi, yazım kurallarına uygunluk ve sayfa düzeni bakımlarından oldukça titiz bir denetim sürecinden geçtikten sonra son biçimini aldı. Bu arada müsveddeler bazı düzeltmeler, eklemeler, sayfa düzeni değişiklikleri yapılması istenerek 3 kez geri gönderildi. Her seferinde denetim raporlarında belirtilen isteklerinden doğru bulduklarımı yerine getirdikten sonra müsveddeleri son haliyle yeni baştan 3 nüsha olarak basıp bakanlığa sundum. Denetim raporlarında yer alan isteklerden bazıları haklı değildi. Bunları yerine getirmedim ve nedenlerini de açıklayan bir yazımı müsveddelerle birlikte yolladım. Kitap yazma çalışmalarını bilgisayarla yapmasaydım bu işler daha çok zaman ve emek harcamamı gerektirecek. Bu yüzden kitabın basılacak duruma gelmesi önemli derecede gecikecekti. En sonunda yazdığım kitap Talim Terbiye Kurulu kararıyla ticaret liseleriyle Anadolu Ticaret Liselerinin hukuk derslerinde okutulmak üzere ders kitabı olarak kabul edildi ve 2000 yılında yayımlandı. Bu iki kitabın öyküsünü bilgisayarın körler tarafından ne kadar verimli biçimde kullanılabileceğini örnek olsun diye ayrıntılarıyla anlattım. Zaman zaman avukatlık yaparken bilgisayar kullanma olanaklarına sahip olsaydım neler yapabilirdim diye düşünüyorum. Söz gelimi kimsenin yardımına muhtaç olmadan dilekçeleri yazar, başkalarından yardım almadan onları okuyup gereken düzeltmeleri, eklemeleri, çıkarmaları yaparak istediğim kadar kopyalarını basabilirdim. Dava dosyalarımın içeriğini bilgisayara kaydederek dilediğim zaman gözden geçirebilirdim. İcra formlarını doldurabilir, müvekkillerimin hesap dosyalarını kendim tutabilirdim. CD'lere yüklenmiş yasaların dilediğim maddelerini, ihtiyaç duyduğum Yargıtay içtihatlarını birkaç dakika içerisinde bulup okuyabilirdim. Kim bilir daha neler neler yapabilirdim. Doğrusu günümüzde bu olanaklardan yararlanabilecek genç kör avukatlara imrenmiyor değilim. Körler internetten yararlanabilir mi? Neden olmasın? Bilgisayardan yararlanma konusundaki isteklerimin ardı arkası kesilmiyordu. Kitap yazma ve çeviri alanlarında bilgisayardan yararlanmakta oluşum artık bana yetmez olmuştu. İnternetin görenleri sağladığı çok çeşitli olanaklardan da yararlanmalıydım. İlk hedef olarak iletişim alanımı genişletmeye yarayacak olan elektronik posta, e-mail hizmetlerini seçtim. 2000 yılının yazında bu hedefe ulaştım. Bundan sonra internetin görenleri sağlayabileceği başka olanaklardan da yararlanmaya giriştim. Artık bu alanda da körlüğe uyum sağlamakta önemli ölçüde yol almış bulunduğumu düşünüyorum. İnternetin körlerin yaşamına yapabileceği olumlu katkılara somut örnekler vermek için internetten ne gibi yararlar sağladığımı anlatayım. Elektronik posta yoluyla yurt içinde ve yurt dışında bulunan birçok arkadaşımla sık sık haberleşebiliyorum. Telefonun yaygınlaşması insanların mektuplaşmasını hemen hemen ortadan kaldırmış. Bu güzel kompozisyon biçimini neredeyse unutturmuştu. Elektronik posta yoluyla gönderilen iletileri mektup türünün çağdaş biçimde yeniden dirilişi olarak görüyorum. Çeşitli internet gruplarına katılmış bulunuyorum. Grup üyelerinden gelen iletilerde ilginç yazılar okuyorum. Ben de bazı konularda yazdığım yazıları bu grup üyelerine gönderme olanağına sahibim. Üyesi bulunduğum gruplardan ikisinin benim için özel önemi ve değeri var. Biri görme özürlülerin körlükle ilgili deneyimlerini ve bilgisayar kullanmakla ilgili bilgilerini paylaşmalarını, sorunlarını tartışmalarını ve haberleşmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bulunan körler listesi, öteki ise temel amacı toplumumuzda ihtiyaç duyulan değişimleri teşvik etmek, bunları besleyecek düşünsel kaynakların, kadroların ve değişim projelerinin hazırlanması olan siyasette yeni yüzler hareketi. İnternette kitap siteleri var. Bu sitelere girerek okumak istediğim kitapları bilgisayarıma kaydediyorum ve dilediğim zaman okuyorum. Örneğin bu satırları yazdığım sırada bilgisayarımda kayıtlı bulunan kitaplar arasında Türkçe Kur'an, Montaigne'in Denemeler adlı ünlü eseri, Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı kitabı, Bertrand Russell'ın Sorgulayan Denemeler adlı eseri var. Bazı günlük gazetelerin sitelerine girerek gazete haberlerinin ve makaleleri okuyorum. İlgili internet sitelerine girerek yasaları inceliyor, çeşitli alanlara ilişkin bilgiler edinebiliyorum. Seçeceğim müzik eserlerini dinleme olanağım da var. Kısaca söylemek gerekirse, elektronik posta ve internet benim sanal çevremi genişletmekte kalmıyor, aynı zamanda yeni dostluklar kurmama, sosyal etkinliklere katılmama, okuma kaynakları bulmama, kültürel ve bilimsel bilgi dağarcığımı zenginleştirmeye hizmet ediyor. İnternetin görme özürlüler için bilgi, haber, kültür, sanat, edebiyat, müzik, düşünce ve arkadaşlık dünyalarına açılan ana kapılardan biri olduğuna inanıyorum. Ülkemizde körlerin bilgisayar kullanımıyla ilgili başlıca sorunları. Önceki iki alt bölümde bilgisayar teknolojisinin bana sağladığı olanakları anlatmaya çalıştım. Ama bu teknolojinin körlere sağlayabileceği olanaklar ve yararlar anlattıklarımdan ibaret değildir. Bunların neler olabileceğini, görme özürlünün bireysel ihtiyaçları ve sürekli gelişen bilgisayar teknolojisi belirleyecektir. Bu teknoloji daha şimdiden iletişim, eğitim, çalışma, sosyal ilişkiler ve internetten yararlanma alanlarında körlere 10-15 yıl önce hayal bile edemediğimiz çok çeşitli olanaklar sağlamış bulunuyor. Gelecekte daha ne gibi yeni olanaklar sağlayacağını bugünden kestiremeyiz. Ama körlükten ve az görenlikten ileri gelen sorunların çözümünde giderek daha çok işe yarayacağını söylemek kehanet sayılmasa gerek. Körler için bu denli yaşamsal önem taşıyan bir konuda Türkiye'deki durumu kısaca irdeleyerek başlıca sorunlar üzerinde durmadan edemeyeceğim. Bilgisayardan tam olarak yararlanmamızı sağlamak için kullanacağımız ekran okuma yazılımının başlıca bilgi işlem yazılımlarıyla uyumlu çalışmasının ve Türkçe okumasının gerekli olduğu kanısındayım. 2002 yılına gelinceye kadar bu niteliklere sahip bulunan bir tek ekran okuma yazılımı vardı. Home for Windows. Bu yazılımın Türkçe okumasını sağlamak için onunla birlikte kullanılan bir synthesizer'da satın almak gerekiyordu. Bunların maliyeti ise pek çok görme özürlünün ödeyemeyeceği kadar yüksekti. Bu yüzden bilgisayardan yararlanmak isteyen birçok görme özürlü, JAWS adlı bir İngilizce ekran okuma yazılımının internetten herhangi bir ücret ödemeden indirdikleri JAWS adlı ekran okuyucuyu kullanmak ve Türkçe metinleri İngilizce kurallarına göre okumak zorunda kalmıştı. Kuşkusuz bunun bir takım zorlukları ve sakıncaları vardı ama birçoğumuz için başka çare de yoktu. 2002 yılının başında bir Türk şirketinin geliştirmiş olduğu NetOkur. NetOkur hakkında bilgi edinmek isteyenler 0216 556 1499 numaralı telefona başvurabilir. Yazılımı görme özürlülerin yararlanmasını sunulmuş bulunuyor. Bu yazılım ayrıca bir synthesizer satın almaya gerek olmadan HOL yazılımının Türkçe okumasını mümkün kılmış ve böylece HOL yazılımını kullanmanın maliyetini biraz azaltmıştır. Bundan başka NetOkur yazılımı sayesinde JAWS yazılımının Türkçe okunması da sağlanmış bulunmaktadır. Demo kullanmaya razı olanlar ücret ödemeden JAWS yazılımını ve buna ek olarak $180 karşılığında satın alabilecekleri net okuru birlikte kullanarak Türkçe okuyan bir ekran okuyucuya kavuşmuş olacaklardır. Home for Windows hakkında ayrıntılı bilgi almak veya bu ekran okuyucuyu edinmek isteyenler İstanbul'da bulunan Braille Teknik firmasına başvurabilir. Telefon 0216 418 04 24. Demek ki günümüzde görme özürlülerin bilgisayar teknolojisinin getirdiği tüm olanaklardan yararlanmasını sağlayabilecek nitelikte ve Türkçe okuyabilen iki ekran okuma yazılımı var. Ama bunların varlığı Türkiye'de görme özürlü vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun eğitim, çalışma, iletişim, kitap ve gazete okuma ve eğlence alanlarında bilgisayar teknolojisinin nimetlerinden yararlanmakta karşılaştıkları sorunları çözmeye yetmiyor. Ekran okuma yazılımları ve ekran tarayıcı, scanner ile birlikte tam bir bilgisayar donanımının maliyeti $1400'ın üstündedir. Bu yüksek maliyet genellikle görme özürlülerin ödeme gücünü aşmakta ve görme özürlülerin büyük çoğunluğunun bilgisayar teknolojisinin nimetlerinden yararlanmasını engellemektedir. Teknik ayrıntılarını inmeden açıklamaya çalıştığım koşullar göz önüne alınırsa anlaşılacaktır ki günümüzde görme özürlü vatandaşlarımızın bilgisayarla ilgili sorunları arasında birinci derecede önem taşıyan sorun, bedeli görme özürlülerin ödeme gücünü aşmayan ve bilgi işlem yazılımları ile birlikte kullanılabilen bir Türkçe ekran okuma yazılımının yokluğudur. Böyle bir ekran okuma yazılımının geliştirilmesi oldukça büyük bir yatırımı gerektireceğinden, herhangi bir yazılım şirketinin maliyetini kendi kaynaklarından karşılayarak geliştireceği ekran okuyucu programını ucuza satması beklenemez. Şu halde, körlerin önemli bir ihtiyacını karşılayacak Türkçe bir ekran okuma yazılımının üretilmesi için ilk akla gelen yol programın maliyetinin devletçe karşılanmasıdır. Fakat birkaç sivil toplum kuruluşunun, derneklerin, vakıfların, meslek odalarının, işveren ve işçi sendikalarının işbirliği yapması yoluyla ya da hayırsever vatandaşların katkılarıyla bu yazılımın geliştirilmesine yetecek paranın sağlanabileceğine inanıyorum. Yeter ki körlere hizmet amacıyla kurulmuş dernekler, vakıflar ve körler federasyonu böyle bir projenin gerçekleştirilmesini hedefleyerek harekete geçsinler. Tabii bunun gerçekleştirilmesi uzunca bir süre, belki de yıllar alacaktır. Alsın varsın diyorum. Hedefi saptayıp harekete geçmekten başka çıkar yol yok. Türkçe ekran okuyucu sorunumuzu konuşup durmakla bir yere varamayız. Burada aklıma gelen bir fıkrayı anlatayım. Bir ülkenin hükümdarı, mühendislerinden ülkenin önemli iki kentini bağlayacak bir yol yapmalarını istemiş. Aman efendimiz demiş mühendisler, bu yolun yapılması 40 yıl alır, zahmete değer mi? Bu yanıt üzerine hükümdar, öyleyse hemen şimdi yolu yapmaya başlayın diye buyurmuş. Körlerin bilgisayar eğitimi, görenlerin bilgisayar eğitimine tam olarak benzemez. Görenlerin fare kullanarak yaptıklarını, kör bilgisayar kullanıcılar ancak klavye komutlarını kullanarak yapabilir. Bu da körlere bilgisayar kullanmayı öğretecek kişinin bilgisayar öğretmenliği için gereken genel bilgi ve becerilerin yanı sıra klavye komutları ve kullanılacak ekran okuma yazılımı hakkında bilgi sahibi olmasını zorunlu kılar. Bundan dolayı körlere bilgisayar eğitimi verecek yeterliliğe sahip kişiyi bulmak olanaksız değilse de bir hayli güçtür. İstenen nitelikte bilgisayar öğretmenlerinin kolay kolay sağlanamaması yüzünden bilgisayar kullanmayı heveslenen görme özürlüler neredeyse kendi başlarına çabalaya çabalaya bilgisayar kullanmayı öğrenmeye çalışmaktadır. Bu çoğumuzun bilgisayarın tüm olanaklarından gereği gibi yararlanmamızı engelleyen bir durumdur. Gerek okullarda gerekse okul dışında, örneğin halk eğitim merkezlerinde, körler derneklerinde kurslar açılarak istekli körlere bilgisayar eğitimi verilmelidir. Herhangi bir nedenle bilgisayar kullanmak isteyen veya kullanmak zorunda olan körlere devlete nasıl yardımcı olduğuna çarpıcı bir örnek vereyim. Sabri İltan adında bir eski öğrencimin Kanada'da çalışıp emekli olduktan sonra da orada yaşamını sürdürdüğünden söz etmiştim. Sabri 50 yaşını aştığı halde bilgisayar öğrenmek istemiş, ilgili makama başvurmuş, kendisinin bilgisayar kullanabilecek durumda olduğunu saptamışlar. Sabri toplam tutarı 7500 Kanada doları tutan bilgisayar sistemi satın almış. Fakat bu bedelin yalnız 2000 dolarını kendi cebinden ödemiş, geri kalanını ise devlet karşılamış. Üstelik evine gelerek bilgisayar kullanmayı öğretecek bir öğretmen de sağlamış. Kısacası, Kanada'da ister öğrenci olsun, ister çalışmakta veya emekli olsun, her Kanada vatandaşına bilgisayar kullanma hakkı tanınmış ve bu hakkın sözde kalmaması için devlet gereken yardımları yapmayı kendine görevi bilmiş. Daha bir süre devletimizden bu kadarını belki bekleyemeyiz. Ama sosyal devlet ilkesi gereği Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen bir göreve değinmeden geçemeyeceğim. Görme özürlü bir kimsenin belli bir işe yerleştirilmesi onun bilgisayar kullanmasına bağlı olduğu takdirde bilgisayarın maliyetini devlet karşılamalıdır. Bu maliyeti işverene yükleyecek olursak o kör vatandaşımızın yapabileceği bir işe yerleşmesini engellemiş oluruz. Yaşlılık döneminin can damarları. Kuşkusuz yaşlanma süreci görenlere getirdiği zayıflıkların, güçlüklerin, sorunların benzerlerini belki de daha çoğunu körlere de getiriyor. Birkaçından söz edeyim. Diz ve kalça eklemlerimdeki artroz yüzünden çok sevdiğim uzun yürüyüşlere çıkmak, saatlerce çarşı pazar dolaşmak eklemlerime zarar verebileceği için bana yasak. Merdivenleri kullanmaktan da mümkün olduğu kadar kaçınmalıymışım. Oysa birkaç kat çıkmak için asansörü bekleyenlerle için için alay eder merdivenleri tırmanıverirdim. Yaşanmanın ünlü prostat sorunları benim de başıma geldi. Bereket versin ameliyat yoluyla bunlardan kurtulabildim. Son yıllarda biraz da işitme kaybına uğradım. Çok yavaş sesle konuşanları anlayamaz oldum. Bunu da çözümü var. Toplulukta konuşulanları daha iyi izleyebilmek için kulaklık kullanıyorum. Gören birisi olsa belki bu kadarcık işitme kaybı yüzünden kulaklık kullanması gerekmezdi. Çünkü kendisine hitap edildiğini fark etmekte, konuşanları anlamakta, görme duyusu ona yardımcı olurdu. Burada işitme duyusunu körler bakımından özel bir önem taşıdığını vurgulamak isterim. 4. kaset 2. yüzün sonu.